Afat 43. Sohbet 25 Kasım 2018. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi zidni ilmen ve fehmen. Rabbi işrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ma tevfiki illa billah. Subhaneke la ilme lena illa me'allemtena inneke entel alimul hakim. Ve lekad yessernel Kur'an le zikr ve hel min müddekir. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Allahümme salli ala Seyyidina ve Nebiyyina Muhammed. Ve ba'da. Evet. Saffat suresinde birbiriyle çok alakalı konular var. Ona devam ediyorduk. Geçen hafta en son Allahu Teala ile cinler arasında bir nesep oluşturulmasıyla ilişkili ayet 158. ayeti okumuştuk. Oradan itibaren aşağıya doğru devam edeceğiz inşallah. Bakın 159'da bir ayet var. Bu sonunda da 180. ayette de benzer şekilde tekrar ediliyor. Bismillah. Sübhanallahi amma yasifun. Allah onların vasıflandırdıklarından, sıfatladıklarından münezzehtir diye. Bu surenin en temel konularından biri. Biliyorsunuz itaatti ana tema. Bu itaatte de tevhid inancı vurgulanıyordu. Tevhid inancı neydi? Allah'a doğru temeller üzerine onu noksanlıklardan uzak bir şekilde inanmak ona. Şimdi bu Subhanallahi amma yasifun ifadesi geçen haftalarda söylemiştik. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde geçiyor. Birkaç yerde şefaatin Allah'tan başkasına verilmesiyle bazı yerlerde insanı Rab edinmek, bazı yerlerde yaratıp rızıklandırmak, öldürmek ve diriltmek konusunda Allah'tan başkalarına bu sıfatları göndermekle ilgili de vardı. Yani bu ayet geldiği zaman bu konulara değiniliyordu. Ama en çok Allah'a bir çocuk isnat edilmesiyle ilgili yerlerde bu Sübhanallah, Sübhanallah'ı amma yasifun ifadesi geçiyor. Yani Allahu Teala kendisiyle hak olmayan şeylerin isnat edilmesine çok kızıyor, yani tabiri caizse rıza göstermiyor. Şimdi bu birkaç ayet vardı öncekilerde. Size ne oldu? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Düşünmüyor musunuz? Yoksa sizin için açık bir sultan mı var, hüccet mi var? O halde kitabınızı getirin, eğer doğru söyleyenlerdensiniz diyerek bir tehditvari uslup vardı. 158'e tekrar bir değineceğim. Ve cealû beynehu ve beynel cinneti neseben. Bir de onunla cinler arasında nesep oluşturuyorlar. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ Yemin olsun cinler bilirler ki اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ Onlar cehennemde hazır edileceklerdir ya da başka meallerde geçen yerlere sorguya çekileceklerdir ifadesiyle de Allah ile haşa cinler arasında bir nesep bağı oluşturanlar çok şiddetli şekilde eleştiriliyordu. Bununla ne kastediliyordu? Meallerde birkaç şey var. Bunlardan en şiddetlisi haşa Allahu Teala cinlerin ileri gelenleriyle, hatta şöyle biraz daha teferruatla anlatayım. Güya Allahu Teala cinlerin ileri gelenlerinin kızıyla evlenmek istiyor. Sonunda evleniyor ve onlardan da melekler kızları olarak çıkıyor diye sapık bir inanç var. Yani bu insanlık tarihinde olmuş ki Allahu Teala ayete getirmiş bunu yani. Bir de yine haşalı konuşacağım. Allah'la İblis kardeşmiş bunların inançlarına göre. İyi kardeş, kötü kardeş. Mecusilerdeki bir inanç var. İyi kardeş hatta Yezdan diyorlarmış. Hani mesela sohbeti Yezdan var. Farsçadan gelen bir şey. İlginç geldi. Demek ki Yezdan hem Rab yönelilen Mevla, Hüda anlamında. Demek ki ama temellerinde de böyle bir kelime kullanılmış. İlginç geldi bana da. Kötü kardeşe de iblis şey yapılmış. İşte nesep bağı oluşturdular deniyor ya, işte birisi haşa evlilik ve kızla, birisi de haşa ikisini kardeş tutmakla ilgili böyle bir inanç var. Allahu Teala da burada diyor ki ve lakat alimetil cinnetu, lakin cinler bilirler ki innehum lemuhtarun, kendilerinin hesaba çekileceğini de bilirler. Şimdi burada da iki yorum var. Buradaki hüm zamiri var. Hüm kime gidiyor? Bir, Allah'la cinler arasında nesep bağı oluşturanlar olarak onlar diye düşünmüş bazı müfessirler. Bazıları da cinlere hüm onlar demişler yani. Yani onlar bilirler ki kendileri de muhtarun, yani hesaba çekilecekler, cehenneme götürülecekler derken cinler bilirler. Cinler bildikleri halde nasıl böyle bir şey iddia edebilirler ki, buna şahittirler anlamında. İkincisi de onlar bilirler ki, yani böyle iddiada bulunanlar cehennemde hasır edileceklerdir şeklinde. İkisi de iki farklı burada yorum var. Biraz devam edelim. 159'du anlattık işte, Sübhanallah amma yasifun. Burada şiddetli bir vurgu var, tehdit var. Allah onların sıfatlıya geldiklerinden münezzehtir. Şimdi yasifun ederken de onların vasıflandırdıklarından diyor. 160. ayet bunu açıklıyor. İlla, burada illa istisna demek. İbadallahi, Allah'ın kulları müstesnadır. Hangi, nasıl kullar? El muhlasîn, muhlas kulları. Muhlas ne demek? İhlasa erdirilmiş. İhlaslı diyoruz ya. Şimdi bir muhlis var, bir de muhlas var. Muhlas, ihlası kendisinde edinen, tutan, ona göre hareket eden ismi fail. Muhlas da bu sıfata erdirilmiş. Bu da ismi meful. Burada nasıl gelmiş? İsmi meful gelmiş. Yani ihlasa erdirilmiş kullar anlamında. Şimdi buradaki illa istisna var burada. Bir Arapça'da da var, Türkçe'de de var. Bir şeyde istisna kullanılıyorsa neden istisna ediliyor? Önceki ifade edilen şeylerden. Burada yine müfessirler ikiye ayrılmışlar. Demişler ki bu istisna, cehenneme götürülecekler, orada sorguya çekilecekler var ya, 160. ayet. Buradan istisna demişler. Yani Allah'ın muhlas kulları, ihlasa erdirilmiş kulları cehenneme götürülmeyecektir. Bazıları da şöyle demiş, Allah'a yanlış şeyler isnat etme konusunda bu muhlas kullar istisnadır. Yani Allah'ın muhlas kulları, yukarıda götürüldüğü gibi Allah'a haşa bir çocuk edinmek, cinlerle onlar arasında nesep bağı kurmak gibi Allah'ın ehadliğine zeval getirecek şeylerde bulunmazlar şeklinde iki tane farklı görüş var. Buradaki istisna o şekilde. Bak, ibadallah diyor, zaten orada bir güzellik var. Yani Allah'ın kulları demek sıcak bir ifade. Neden? Kulluğa kabul etme var. Bu kulluğa kabul etme şeyinde iki şey söylemiştik daha evvelki sohbetlerde. Bir, Fecir suresinde geçen, hani ey mutmain olmuş nefis, gir cennete derken kullarımın arasına gir diyor. Orada kullarım sıcak bir ifade. Kul olmak büyük bir şeref. Hazreti Musa zamanında da şöyle bir kıssa geçiyor. O beni etkilemişti. Bir kul, pardon, evet, birisi hiç iman etmiyor. Hazreti Musa ne kadar uğraşırsa uğraşsın olmuyor. Tam tersine küfürde ileri gidiyor. Artık son bir noktaya geliyor ve Allahu Teala onu şikayet ediyor. Allah'a dua ediyor, yani Hazreti Musa Özel zamanlarında biliyorsunuz Tur Dağı'na gidiyor, özel bir görüşme yapıyor orada. Burası artık birebir ilişki. Orada okulu şikayet ediyor ve cezalandırılmasını istiyor. Allah-u Teala tamam diyor, senin duanı kabul ettim diyor. Hazreti Musa da gözlemde. Bakalım ne olacak, başına ne gelecek diye okulu. Hiçbir şey gelmiyor, olduğu gibi devam ediyor her şey. Gidiyor, ya Rabbi sen hani böyle duamı kabul ettiğini söylemiştin, ben de gözlemliyorum, bir şey yok. Yaptım ya, yaptım ya Musa diyor. Ne yaptın Rabbim diyor, ben göremedim şey yaptım diyor. Ona alemlerde vermediğim bir cezayı verdim diyor. Ben göremedim ya Rabbi, ne diyor? Onu diyor kulluğumdan düşürdüm. Yani kul olabilmek bile çok büyük bir şeref makam. Burada illa ibadallah dediğinde de Allah'ın kulları müstesna. Bu bile müthiş bir ifade. Allahu Teala orada bir de sıfatlamış onu. Nasıl kul? El muhlasiyin. İhlaslı kullar. İhlasa erdirilmiş kullar olarak. Bu ifade benim çok hoşuma gitti. Bunu biraz açmak istiyorum. Bu Nahl suresinde bir ayette geçiyor bu ihlas olayı. Evet, Nahl suresi 66. ayet. Benim elimdeki Musaf'ta 273. sayfada. Birisi burada İhlasa işaret olduğunu söylemişti. Bayağı bir tefekkürümüz olmuştu, onu sizle paylaşmak istiyorum. Daha belki sohbetlerde de buna değinmiştik ama ihlas konusu geldiği için tekrar bir açıklayalım bunu. Mealini okuyorum. Şüphesiz sizin için neamlarda, yani evcil hayvanlarda, bu neam kurban edilebilen hayvan oluyor, ibretler vardır. O şeyden size içiriyoruz. Yani sütten bahsediliyor, değil mi? Karnındaki işkembe pisliği ile kan arasından, içenlerin boğazından kolaylıkla geçen halis süt veriyoruz. Lebenen halisen, lebenen halisen, halis bir süt. İçenlerin boğazından kolaylıkla geçen. Şimdi burada halis ifadesi geçiyor. Halis, Türkçe'de kullanıyoruz, halis muhlis diyoruz değil mi? Yani saf olma durumu. Yani saf bir süt içiriyoruz burada. Şimdi burada Allahu Teala bir nimeti anlatıyor. Fakat halis diyerek de o halis olma durumunun ne olduğunu açıklıyor. Yani Kur'an'la biliyorsunuz mucize, içinde neler var neler, onlardan bir konu olarak bahsedeceğim. Bakın süt nereden geçiyormuş? Hayvanın pisliği ile kanı arasından. Yani bugün biz artık biyolojik olarak bunu biliyoruz. Ne kastediyor? Bakın ineği görüyorsunuz diyor. İneğin vücudunda kan da var, pislik de var. Ama bunlara karışmadan öyle bir şekilde çıkarıyoruz ki direktman, hatta içilebilecek konumda değil mi? Yani hayvandan çıkıyor fakat en steril bir şekilde çıkıyor. Hayvandan çıktığı şekli temiz. Ama o hayvanın memesinin çevresinin falan temiz olmaması ya da kabın temiz olmaması dolayısıyla kirleniyor. Yoksa steril bir şekilde çıkıyor. Allah-u Teala burada büyük bir mucizeyi ve nasıl bir ikram olduğunu anlatıyor. Fakat bir derinine inersek, bakın fers ile fers pislik demek, dem kan arasından çıkarırız diyor. Burada da neden, ne olarak, sıfat olarak halis. Halis saf manasındaymış. Fakat sözlükte şöyle bir ifade var. Safla halis arasındaki fark şuymuş ki saf her zaman saf. Yani oluşundan itibaren hiç kirlenmemiş. Halis, kirlenme durumu ya da kirlenme ihtimali var da ondan arınmış demek. Yani bir anlamda rafine gibi. Ama saf, hep öyle saf. Şimdi burada halisten ihlasa düşünürsen, ihlas kelimesi var ya, tabi hayla noktalığı hala, ihlas da biz Türkçe'de ihlas diyoruz ona şeytan. İhlas durumu açıklanıyor burada. Yani ihlas ne? Bunu fikir olarak düşünürseniz, düşünce, inanç, yönelme, olarak düşünürseniz, demek ki iki tane şeyin arasından geçiyormuş bu düşünce. Birisi ne?
Haramın
Birisi
arasında.
pislik, birisi kan. Şimdi Allah-u Teala'nın Resulü'nün bir sözü var. Diyor ki, nefis diyor, insanın kanında dolaştığı gibi dolaşır diyor kişinin. Demek ki nefsin kanla bir alakası var. Yani vücudunun her tarafına yayılmış bir şekilde onun bünyesinde olur diyor. Bu işaretle nefse, buradaki pardon kana nefs diyebiliriz. Fers de ne oluyor? Pislik. Hani biz onlara bir pislik atarız da diyor ya, aklını kullanmayan kimseye biz pislik atarız diyor o Yunus 100 suresinde. O da şeytani atımlar, yani vesveseler. Şöyle anlayabiliriz bunu. İnsana bir fikir geliyor. Bu fikre iki şey müdahale ediyor. Birincisi nefis tarafından bir müdahale, bir şey karıştırma durumu. Bir de şeytanın vesvesesi, ama fikirsel vesvese. Hani bunu hani elini çokça yıka anlamında genellikle öyle bir şey oluyor. Abdestim oldu mu olmadı mı, namazım oldu mu olmadı mı anlamında değil. Fikirsel frekans bozucu ok atışları. Genellikle felsefik oluyor bunlar. Yani işte ya şu da şöyle olur mu, günümüzde belli olur mu, aslında işte şöyle falan gibi felsefeni bozucu, senin burası önemli, kendin zannettiğin düşünceler. Kendine ait zannettiğin düşünceler. Şimdi öyle bir taklitle geliyor ki, sesini taklit ediyor, düşünceni taklit ediyor, düşünce tarzını taklit ediyor, sen o olduğunu zannediyorsun. Nefis ne yapıyor? Nefiste hayvani özellikleri var. Hayvani talepleriyle sana seni doğru yola, kulluğa yönlendirecek, itaatkar olmanı sağlayacak, ibadetli olmanı sağlayacak şeylere de kendi işine gelmediği için muhalefet ediyor. Hatta değişimine, değişmen gerekir. Yeni bir hayat tarzı, yeni bir düşünce tarzı, ona nefsin ne yapıyor? Muhalefet ediyor. Hatırlıyor musunuz dün konuştuğumuz konu? Değişmek istemiyor yani. Kategorisini değiştirmek istemiyor. Hatta daha aşağılarda daha rahat olacağını biliyor. Orayla ilgili bir çekme çabası var. Bakın iki şey. Birisi nefis tarafından, birisi şeytani taraflardan. İşte sen burada Allah'ın sana lütfettiği hidayet nimetlerini kullanarak gerçek doğru düşünceyi bunların arasından bulabiliyorsan, o ihlaslı düşünce oluyor işte. Çünkü ihlaslı düşünce sadece Allah'a yöneleceğini biliyor. Yaratılma hikmetinin, sebebinin, fıtratının sadece Allah'a kulluk etmek olduğunu biliyor. Ona karşı yönlenmek istiyor. Buna engel, iki tane işte engel var. Sen bu düşüncelerini bu iki engelden sıyırarak dik durursan, ona yönelirsen, işte bu ihlaslı düşünce olmuş oluyor.
Bu iki şey olmasa iflas olmaz hocam. Bunlarla mücadelenin neticesinde iflas çıkıyor.
Tabii işte zaten bu dünyanın şeyi bu. Yani imtihan dünyası. Zaten aşağıda diyor, fetin diyor, fitneye düşürücüler diyor. Orada bu zaten var. Şimdi bir gelisine gelirsek, yani biraz ana senaryoyu görürsek, burası daha iyi anlaşılıyor. Einstein'ın bir sözü var, diyor ki, sorunlar kendilerini oluşturan platformda, düzlemde, boyutta çözülemezler diyor. Yani bir üstüyle bakmak lazım. Biz Kur'an okuyucuları, biz olayın temelini daha iyi anlama çabasında olanlar biliyoruz ki, bizim bundan daha evvel bir bilinçsel hayatımız oldu. Buna galübela deniyor, Eles Meclisi deniyor. Yani biz daha, sadece ilk yaratılışımız bu değil. Kur'an'da birçok ayette buna işaret var. Orada ne vardı? Allah'a bir söz vardı. Değil mi? Hani misak, ahitlerini tutmadılar, misaklarını yerine getirmediler ile ilgili ayetlerin temeli olan orası. Orada herkes bir şekilde bela dedi. Yani ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğinde, herkes bir şekilde evvel ya da sonra, geç, kalitesi farklı olacak şekilde dedi. Sonra ne oldu Allah-u Teala? Tamam, bunu burada dediniz. Ama ben sizi arza da göndereceğim. Hani ben arzda bir halife yaratacağım sözü var ya, onun şey olarak. Orada da bunu yapacaksınız. Ama artık orada bir ruh bilinci vardı. Yüksek bir bilinç vardı. Hazreti Adem'in belinden alınmış bir zürriyetin o alemdeki, kudret alemindeki bir bilinci vardı. Ama biz yeryüzüne indirilirken bize nefis yüklendi. Beden simgesiyle dünya bilinci yüklendi. Üstüne üstlük şeytan aktörü yüklendi sisteme. Orada şeytan yoktu. Kişi kendi düşüncesiyle, kendi bilinciyle beraberdi. Artık bu tarafta zorluklar var. İşte bir taraftan nefis var, bir taraftan şeytan var, bir tarafta başka negatif sistemler var. Ama Allah-u Teala'nın da sana yüklediği bir ruh bilinci, galübelada olan bizim ruhumuz var bizde. Onun bir etkisi var. O ihlasa yakın bir etki. Bir de hidayet mekanizmaları var. İşte biz burada beraberiz. Rehberler de var. Din var. Dini öğreten Resuller var. İşte yukarıda işaret ettiği kitabınızda böyle bir şey mi yazıyor diye kitap var. Allah-u Teala'nın yüklediği ilhamsal nefise de yüklüyor bazı pozitif şeyleri. Her şey negatif değil yani. Biz nefse takvasında fücurunda ilham ettik diyor. Bütün bunların arasında sen işte o ihlassal düşünceyi bulmakla ve onu da tatbik etmekle yükümlüsün. Yani işte sistem bu. İkinci perde gibi. Birinci perdede bir idrak var, yapılmış bir amel var, söz var ama bir dünyada da hadi bunları yapın. Çünkü muradı ilahi bu. Şimdi melekler yapıyor bunu zaten. Meleklerin anlayamadığı kısım da bu. Hani ben yeryüzünde bir halife var edenim dediğinde Bakara suresindeki ayetlerde melekler bir şekilde itirazvari şekilde yani biz seni hamd ile tesbih ederken niçin hani bir insanı yaratıyorsun ki onlar yeryüzünde fesat çıkaracak ve kan dökecek? Ben sizin bilmediklerinizi bilirim diyor. Allah-u Teala'nın muradı irade verilmiş bir kulun, abdın ne yapıp bilip meleklerden daha üst seviyeye çıkması muradıyla ise. Çıkıyor mu? Çıkıyor. İspat? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yapılabilirliği var ki melekler Adem'e secde ediyorlar. Fakat burada işte anlaşılamayan yer şurası. Bir ayette diyor ki biz yarattıklarımızın birçoğundan üstün tuttuk diyor insanı. Birçoğu hepsinden demiyor. Burada bir sır var. Ne o? Mukarrabun melekler var. Mukarrabun melekler insandan üstün. Ama o hani Gab-ı Kavseyn meselesi var. Hazreti Adem fıtratı var. Yani belirli bir seviyenin üzerine çıkmış insan da onları geçiyor. İşte bu geçebilirlikten ötürü Allah'ın insanın içine verdiği o özelliklerden ötürü de yükleme var orada. Secde var. Secde Adem'e değil. Adem'e üfürülen, yüklenilen şeyde. Bunları beraber değerlendirildiğinde hani bu büyük senaryo daha iyi anlaşılıyor. Bir adım geriye gidelim. İşte muhlaslı kullar hariç derken bu ihlaslı kullar işte bu sistem tarafından sistemin içinde var olan negatif etkilerden akıllarını kullanarak, iradelerini kullanarak gayretli olanlara Allah'ın işte kulları diyor muhlas. Ama burada da muhlis değil. Dikkat edin ki muhlas. Bir aşama daha var. Şimdi muhlis olsa ihlaslı kullar bunlardan müstesna. Yani gayreti kendisinde olan. Ama burada muhlas denmesi yani ihlasa erdirilmiş denmesi Arapça kurallara göre ismi meful olması da Allah-u Teala'nın desteği olmadan bu iş olmaz anlamında. Yani sen gayret edeceksin. Bir yere kadar geleceksin. Ama Allah seni ihlasa erdirecek. Şimdi şurada itiraz olabilir. Neden Allah bazı kullarına bunu yapıyor da diğerini yapmıyor? Sebep sensin. Ne diyor? Fa'budu rabbeke hatta yettiyekel yakin. Sen Rabbına ibadet et. Hatta yettiyekel yakin. Sana yakin gelinceye kadar. Yakin bir ölüm manasında. Bir de yakini biz ne olarak biliyoruz? Net ilim. Net bilgi. Hani hakkal yakin, ilmel yakin, aynel yakin meselesi var ya. O yakin gelinceye kadar ibadet et. Ne demek? Sen yakine ulaşamazsın. Yakin sana gelir. Bak gelinceye kadar diyor. Ama ne diyor işte ilk şart? Fa'budu. Kulluk et. Kulluktaki amaç o yakînin gelinceye kadar gayret. Bir noktaya kadar sen gayretiyle gelebiliyorsun. Bir noktadan sonra gelemiyorsun. Artık çekiliyorsun. Sana yardım geliyor ya da. Başka bir. İşte o yüzden burada muhlas denmiş de muhlis denmemiş. Allah'ın muhlas kulları müstesna. Şimdi bu muhlasla ilgili şey var. Konu var. Hicr suresinde. Hicr suresi 40. ayet. Benim elimdeki Musaf'ta 263. sayfada. Burada Adem kıssasında İblis ile Allah-u Teala'nın bir şeyi var. Secde emri var Adem'e. İblis secde etmiyor. Sayfanın başından diyoruz ki Allah buyurdu ki ya İblis sana ne oldu? Secde edenlerle beraber olmadın. Dedi ki bir beşere secde edici olmam. Senin bu balçıktan şekillendirerek kuru çamurdan yarattığına secde etmem. Allah-u Teala buyurdu ki hemen oradan çık. Çünkü artık sen kovulmuşsun ve gerçekten kıyamet gününe kadar lanet senin üzerinedir. Dedi ki Rabbim öyleyse beni beklet. Yani mühlet tanı. Tekrar dirilmenin olacağı güne kadar. Yani dünyayı kastediyor. Yani ondan sonraki süreci kastediyor. Peki sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. Vakti tarafımızdan bilinen güne kadar. İblisin sözleri bunlar. Dedi ki ey Rabbim. Benim azmama hüküm vermene karşılık. Bu da çok doğru değil de. Hadi böyle diyelim. Onlara yeryüzünü muhakkak zinetlendireceğim ve süslü gösterip muhakkak onların hepsini azdıracağım. Burası ilginç. İlla ibadeke minhumul muhlasin. Ancak onlardan ihlaslı kulların müstesna dedi. Şimdi Allah Teala da buyuruyor ki diğerinde Allah da buyurdu ki işte bu üzerime hak olan dosdoğru yoldur. 42 ile devam. Şüphesiz senin kullarım üzerine bir hakimiyet yoktur. Ancak azgınlardan sana tabi olanlar müstesna. Şimdi burada tefsirlerde yanlış bir şey var. Bunu Mehmet Güngör hocam güzel izah etmişti. Şimdi şu 39. ayet şeytanın sözü. Yeryüzünü ziynetlendireceğim, hepsini azdıracağım, sakat ihlaslı kulların müstesna. Şimdi bu tefsirlerde yanlış şekilde sanki doğruymuş gibi anlatılıyor. Evet işte teferruat ile evet bak Allah'ın ihlaslı kulları işte şöyledir böyle. Ya bu iblisin sözü, bu Allah'ın sözü değil. Burada bir iddiası var. Hepsini azdıracağım, bak senin ihlaslı kulların var ya müstesna. Ama Allah-u Teala diyor ki hayır diyor senin onların üzerine bir hakimiyetin yoktur. Ancak sana uyanlar müstesna. Bak burası çok güzel, çok güzel, ilginç bir ayrıntı. Yani o şeytan orada kendine pay biçiyor. Hepsini azdıracağım diyor. Ama bak senin ihlaslı kulların müstesna. Diyor ki senin onların gücün yetmez. Ancak sana uyanlar olursa müstesna. Yani burada şeytana paye, iblise paye vermiyor Allah-u Teala. Bak bu tefsirlerde yok bu ifade. Sanki o hakmış gibi. Bakın Kur'an'ı tefsir ederken dikkat etmek lazım. O iddia kimin? Şimdi kafirlerin, müşriklerin, şunların bunların iddiaları tırnak içerisinde yer almış. Bazı yerlerde sanki bu işte Kur'an'da geçiyorsa doğrudur gibi bir şey var. Allah-u Teala bir ayette diyor ki bu şeytanın sözü değildir diyor. Bu alemlerin Rabbi olan Allah'ın sözüdür diyor. Dikkat etmek lazım. Yani şeytan kandıramıyor. Vesvese atıyor. Ok atıyor. İşte o Nahl suresindeki ince ayrıntısı olan şekliyle pislik tarafından bir vesvese ile felsefik bir şekilde yaklaşıyor. Sen onu kendin zannederek ya da nefsinin hoşuna gider de kanarsa işte ayvayı yiyorsun. Bu ayvayı yemeyenler kimler? Muhlaslı kullar. Onlar da ne yapıyor? Ayırt ediyor. Yani bu düşünceyi hissediyor, ayırt ediyor, nefisten geldiğini anlıyor ya da şeytani olduğunu anlıyor, hak olmadığını anlıyor yani, hakka yöneliyor. Evet, Hac suresi 52. ayette de ilginç bir nokta var burayla ilgili. Diyor ki, senden önce bir peygamber ve nebi göndermedik ki o bir şey temenni ettiği vakit onun temenni ettiğine şeytan bir şey katmak istemesin. Hemen Allah şeytanın kattığı şeyi giderir. Sonra Allah ayetlerini muhkem kılar. Allah her şeyi bilir ve hikmet sahibidir. Şeytanın bırakacağı fitne, diğer ayet, şeytanın bırakacağı fitne ancak kalplerinde hastalık olan ve kalpleri katı olanların üzerine etki yapar. Görüyor musunuz? Gerçekten zalimler uzak bir ayrılık içerisindedirler. Şimdi burada ne var biliyor musunuz? Yani bırakın herhangi bir insanı, nebi ve resule bile böyle bir müdahale var sistemde. Ve Allah-u Teala bak, وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٌ وَلَا نَب۪يِّ. Ne bir Resul ne de bir Nebi. Bak sadece Resul de dememiş, Nebi de dememiş. Ne bir Resul ne bir. Yani herkes bu sistemin içerisinde tehlikede. Ne yapıyormuş şeytan? O bir şey temenni ettiğinde şeytan ona bir şey katmak istemesin. Yani bir temenni ediyor, içinden bir şey geçiriyor ya, bir şeye yöneliyor. Hemen bir müdahale. Ya müdahale işte fiziksel olarak önüne gelip de onu engellemiyor. Biz şeytanı öyle zannediyoruz. Biz de güreşecek, engelleyecek falan filmlerdeki korkunç şeyler gibi yapıyoruz. Ya da içimizde işte ya bu vesvese diyor. Vesveseyi sınırlamışlar. Öyle hisler misler değil. Aleni senin aklına getirdiği felsefik fikirler. Ya şöyle yap, böyle yap bilmem ne aslında şöyle midir? Ve teknik hamleler. Bakın kitaplarda şeytanın hamlesiyle nefsin hamlesini şöyle ayırt ediyorlar. Nefis daha kaba, daha hayvani şekilde. Ye ye ye, iç iç iç, yat yat yat, istemiyorum istemiyorum gibi. Daha çocuksu ya da daha hayvani şekilde. Ama şeytan daha felsefik. Teknik yaklaşıyor yani. Ve de sesini sana benzetiyor. Aynı senin düşünce sesinden, düşüncenin sesinden ve tarzından yaklaşıyor. Çünkü öbür türlü hissedersin, yakalarsın. Yakalandığın anda oyun bozuluyor ama. Çünkü onun hilesi pek zayıftır diyor ayet-i kerimede. Hani bu kamera şakaları var ya, şu an azaldı ama eskiden çoktu. Şaka yapıyorlar sana ama orada anahtar bir kelime var. Bu yoksa kamera şakası mı dediğinde o programın yapımcısı oraya durdurmak zorunda. Onun raconu oymuş. Buna rağmen devam edemiyorsun. Yani anahtar kelime o. Aha bu şeytan vesvesesi dediğinde, aha bu ben değilim dediğinde dıt oyun bitiyor. İşte bu ayeti niye söyledim? Bırakın şeyi. Efendim?
Çok uyanamadım.
Ay, sistem bu, niye geldik buraya? İşte bu sisteme gerçek sistem, asıl dünya bu dersen bunlardan bilinçsiz yaşıyorsun. Gerçek bu, hakikat bu gibi yaşıyorsun. Ama ikinci perde olduğunu anlarsan, yani Garibeladak'tan sonra ikinci perde ve burada sistemde birçok unsur olduğunu anlarsan uyanık yaşamak zorundasın. Bakın bu ayeti niye Allah-u Teala şey yapmış? Nebileri ve mürselleri kötülemek için değil. Yani onlara bile tesir eden bir oyun var. Ama onlar nasıl? Ne diyor orada? Hemen Allah şeytanın kattığı şeyi giderir. Neden? Onlar korunmuş. Korunmuş olmak zorunda. Yoksa vahye zeval gelir. Yani sistem olarak sistemin parçaları abduhu ve resulühü diyoruz. Abd olma şeyiyle var ama Allah destekli. Çünkü sistemin görevlileri onlar. Ama ne diyor sonuna bakın? Allah ayetlerine muhkem kılar. Yani şüphe gelmesin. Allah onları korur. Ama sistem olarak var diyor bunun içerisinde. Allahu alimun hakim. Alim ve hakimdir. Şeytanın işte burası bizle ilgili 53. ayet. Şeytanın bırakacağı fitne ancak kalplerinde hastalık olan ve kalpleri katı olanların üzerinde etki yapar. Hani o Hicr suresinde biraz evvel okuduğumuz ayetler. Sen diyor onlara gücün yetmez. Ama ancak sana uyanlar müstesna. İşte sana uymanın işaretinde Rabbim bu ayette iki şekilde açıklıyor. Ne o? Kalplerinde hastalık olan fi gulubihim maradun maraz olanlar ve kalpleri katı olanlar. Kasiyetil kulubuhum. Kasiye katı olma durumu. Bu iki durum. İşte bu şeytandan gelen vesveseleri hak zannedip ya da işine gelip uyanların. Bazıları oyunu yiyor. Ama işte şeytanlaşmış olanlar da destekleyerek gidiyor. Bakın ikisi arasında fark var. Hani minel cinneti ven nas diyor ya. Minel cinneti ven nas. Cinlerden olanlar ve insanlardan olan. Hani cinlerden olanı anlıyorsun. İnsandan nasıl o şeytan olma durumu olacak? İşte sen de artık kalplerinde maraz var. Kalbinde katı. Şeytanda uyuyorsun. Artık sen onların safındasın. Artık insan bile değilsin. Minel cinneti ve nas olan gruptansın. İşte onlar da şeytanın askerleri olmuş oluyor. Allah bunlardan muhafaza buyursun inşallah. Bir de müthiş bir ayet var. Maide suresi 105. Bir de oraya bakalım. Evet, benim elimdeki Mustafa 124. sayfada. Bazı Mustaflarda bir iki sayfa oynayabiliyor. Dizilişe, dizgiye göre. Maide 105. Ey iman edenler, sizler nefislerinize bakın. Ya eyyühellezine amenü. Ey iman edenler. Aleyküm enfüsekum. Siz nefislerinize bakın. Sizlerin üzerine nefsinizin sorumluluğu vardır anlamında bir ifade. La yadurrukum. Size zarar veremezler. Kim? Men dalle. Men dalle. Dalalette olanlar size zarar veremezler. Ne zaman? İzehtedeytüm. Siz hidayette olduğunuz sürece, siz hidayet üzerindeyken dalalete gidenler size bir zarar veremezler. İllallahü mercukum cemiyan. Hepinizin dönüşü toptan Allah'adır. Allah size neler yaptığınızı haber verecektir. Burada müthiş bir şey var. Şimdi bakın, diyor ki size bir zarar veremezler dalalette olanlar. Şimdi şeytandan daha büyük dalalette olan var mı? Yok. İnsan olarak da öyle dalalette olanlar size zarar veremezler. Değil mi? Kime diyor bunu? Ya eyyühellezine amenü. Şimdi biz ya eyyühellezine amenüye giriyor muyuz müminlere? Giriyoruz. Ayetler formüldür. Formüllerde hiç şaşma. Size zarar veremezler diyor. Zarar görmüyor muyuz? Bugün gerek şeytan tarafından, gerek yeryüzündeki şeytanın askerleri tarafından bizler ve Müslümanlar zarar görmüyor muyuz? Şu İslam alemin durumuna bir bakın. Bize göre kim zarar veriyor? Suçlu olan kim? Onlar. Ama ayet böyle demiyor. Size zarar veremezler diyor. Zarar görürseniz diyor. Burada ama şart var. İzehtedeytüm. Siz hidayette olduğunuz sürece. Bak, Allah hidayet veriyor. Ama ihtedeytüm, siz hidayetin şartlarını yerine getirirseniz demek. İhtida. Hidayet, ihtida. İhtida ismi fail. Yani öyle bir fiil. Yani müftedi olma durumu. Müftedi de ismi fail. Yani hidayette olma durumunu kendin yaşayacaksın. Bunun da şeyi ne? Şartı ne? Ayet, müthiş bir ayet şeyde. Ne diyor bakın başında? Ne yapmak lazım peki? Aleyküm enfüsekum. Siz nefislerinize bakın, kendinizi düzeltin, tek başınıza düzeltin, sistem düzelir diyor yani. Kendinize bakın diyor. Bir derin manasıyla da nefislerinizi düzeltin. Yani sen nefislerini düzeltirsen, nefislerin üzerine hakim olursan, sistemdeki negatif unsurlar sana zarar veremiyor. Zarar mı görüyorsun? Yani zarra diyor, zarar var. Zarar görüyorsan bil ki iki şey yapıyorsun. Hidayet üzerine olmuyorsun. İki, bunun da sebebi kendine bakmıyorsun. Kendinle ilgilenmiyorsun. Kendini düzeltmiyorsun. Kendi nefsini düzeltmiyorsun.
İnşallah.
Hidayet Allah'ın rehberliği. Allah-u Teala seni doğruya hidayet ediyor, gösteriyor. Yani bak, doğru bu diyor. Buna da destek veriyor sana. Ama diyor ki senin diyor iraden var, sen bunları gerçekleştirmek durumundasın, gerçeklemek durumundasın. İşte sen kendindeki özelliklerle, aklınla bunu yapmak zorundasın. Ama bak, ne diyordu diğer ayette? İhlasla ilgili ne diyordu? Sağdan bir şeyler yaklaşıyor, soldan bir şeyler yaklaşıyor. Yani şeytan yaklaşıyor, nefis yaklaşıyor. Sağ sol demeyelim de ona, her taraftan yaklaşıyor. Sen bunun doğrusunu bilir, İhlaslı bir şekilde yaşarsan, bu ayete göre, hidayet üzerine olursan, yani gereklerinde yaparsan, kendin durumunu düzeltirsen, yani başkasını değil, kendini düzelteceksin. Kendini düzeltirsen zaten sistemden zarar görmüyorsun. Bunun formülü bu. Bakın, İslamiyet'in ilk yıllarında savaş kaybedilmedi ya. Bir köydeki bir avuç insanın oluşturduğu ordu bugünün Rusya'sıyla Amerika'sını yendi. Rusya'sına Farslar dersek, Amerika'sına da Rumlar dersek o zamanki şeyi yendiler. Bugün herhangi bir köydeki bir ordu ne yaptılar biliyor musunuz? Hidayet üzerine indiler. Hidayet üzerine oldukları için Allah-u Teala da yardım etti onlara. Ya da başka bir ifadeyle o dalalette olanlar onlara zarar vermedi. İşte bu mekanizmaları iyi bulmak lazım. Sen bunların üzerinde olursan, Allah da sana muhlas ederse, ihlaslı ederse, işte yukarıda bahsedilen cehenneme atılan hazır bulunanlardan olmuyorsun. Çünkü Allah'a doğru yöneliyorsun. Hani Subhanallah amma yasifun diyor ya, Allah'a en büyük, en zirvede olan, çocuk edinme, haşa, cinlerle ilişki kurdurma, haşa, ya da bunun gibi beşeri özelliklerden, bunlar en kabaları, tutun da en ince ayrıntısına kadar Allah'ın ehadiyetine uygun bir yönelişle yönleniyorsun. İşte sübhanlığını teslim ederek Allah'a doğru yönelme ihlaslı bir yönelme oluyor. Allah-u Teala da bunu kullarından dilediğine ama gayret edene, çabalayana nasip ediyor. Allah-u Teala da bizleri bu muhlaslı kullarından olmaya, Allah'a mümkün olduğunca sübhanlığına özgü yönelmeye, yönelmeyi nasip etsin. Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirüke ve etubu ileyh. El Fatiha.